Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, son dakika gelişmesi İngiltere Kraliyeti'nin kraliçesi ile ilgili. İngiltere Kraliçesi'nin öldüğüne ilişkin iddialar var. Hasta doktor kontrol olduğu söyleniyor. Ama bütün aile hastanın yanında, kraliçenin yanına doğru gidiyor. Uzakta olanlar çağrılmış ve şu anda bir alarm durumu var. Kraliyet sitesi siyaha boyanmış. Arkadaşların haber verdiğine göre BBC'de siyah zemin üzerinde çıkıyormuş. Öyle gözüküyor ki bir ya ağır hasta ya da sıkıntılı bir durum var. Öldüğünü iddia edenler de bulunuyor. Ancak bu resmi açıklama yapılmadan böyle bir şeye inanmak mümkün değil. Tabii İngiltere Kraliçesi önemli. Ben mesela başka bir şeyi merak ediyorum. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse Türkiye'den cenazeye kimler gidecek? Bu da dikkat çekici bir olaydır diye düşünüyorum. Evet, bugünkü konuğumuz Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Şaban Sevinç. Şaban Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk İsmet Bey.
Peki gerçekten kraliçe eğer ölürse Allah gecinden versin diyelim. Türkiye'den cenazeye kimlerin gideceği bir gösterge veyahut da bir anlam taşıyabilir mi? Hani Cumhurbaşkanı gider bu... devlet protokolüdür ama başka olur mu sizce? Ne anlama gelir ya da?
Vallahi acaba Abdullah Gül önceki cumhurbaşkanımız gider mi? Bilemiyorum. Çünkü onun hani kraliçe ile özel ve İngiltere ile özel bir takım hani dostluk ilişkileri olduğu söyleniyor. O zaman da cumhurbaşkanlığı döneminde de söyleniyordu. Şu anda da söyleniyor. Bilemiyorum ama şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması gerekir ve doğru da olur. Nitekim İngiltere ile Türkiye'nin ilişkileri son dönemde yükseliş trendinde bildiğim kadarıyla siyasal olarak. Dolayısıyla hani Cumhurbaşkanı üzerinde katılmak gerekir.
Evet. Peki bu sıcak gelişmeyi geçersek. Şaban Bey kaç yıldır gazetecisiniz?
87'den bu yana 35 yıl.
Ne kadar siyasi parti muhabirliği bunun?
Yani 92'de Hürriyet'in parlamento muhabiri olarak görevlendirildim ve Cumhuriyet Halk Partisi muhabiri olarak görevlendirildim. Aynı zamanda CHP'nin işte 92'de Sayın Baykal tarafından yeniden açılmasıyla o günden bu yana kendimi hani siyasi muhabir olarak görüyorum. Yani evet. Ama arada da bir hani savaşa da gittiğimiz oldu. Başta Bosna ve Irak olmak üzere. Ama işte... Yani siyasi muhabiriz. Yani siyaseti izliyoruz.
Çünkü Baykal'la yakınlığınızı biliyoruz. Epey bir yakındınız. Baykal'ı ziyaret ettiniz mi bu son dönemlerde?
Son dönemde etmedim, evet. Etmedim.
Ne düşünüyor? Çünkü Baykal çok tecrübeli bir siyasetçi. Onun için soruyorum. Yani Baykal'ın özellikle son gelişmelere nasıl bir değerlendirme yaptı? Nasıl bir... düşüncesi var. Son derece tabii siyaset açısından da son derece önemli. Hiçbir duyum geliyor mu?
Geliyor. Kendisi tabii hani sağlık sorunları yaşıyor ve hani yani yoğunlukla evden çıkmadan yaşıyor ve çok nadir kişilerle görüşüyor. O görüştüğü kişilerle zaman zaman işte bilgi alıyorum ben de sağlığı nasıl diye. Sağlığı o anlamda iyi. Yani hani işte arkadaşları gittiği zaman bu siyasi sorunları, Türkiye'nin gündemini, işte dünyadaki olayları falan her zaman gibi konuşuyormuş, değerlendiriyormuş. partinin durumundan da, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumundan da hani pek memnun olmadığını düşünüyorum.
Benim de aldığım bilgiler o şekilde. Hı-hı. Yani gidişatı çok böyle
iyi görmüyor.
İyi görmüyor gördüğüm kadarıyla.
Evet.
Evet. Yani ilginç bir durum. Çünkü neredeyse CHP'nin önemli bir tarihinde Baykal'ın da yeri var. Değişik görevleri var. 74'te ilk siyasete girmişti. İlginçti. Benim amcamla o zaman beraber Antalya milletvekili olmuşlardı. Öyle ben mi? De oradan tanıyorum. Köyleri gezerler, öğle yemeğini bazen bizde de yerlerdi. Öyle dönemlerde olmuştu. O nedenle biliyorum ama etkiledi. Yani bulunduğu sürece 74'ten beri zaman zaman sorunlar oldu. Zaman zaman işte 12 Eylül ara verildi falan. Zincir bozana gittiler onlar da ama etkiliydi.
Ya Deniz Baykal şöyle, hani eleştirilecek yanları yok mu? Elbette ki var. Ama siyasetçi olarak çok sağlam duruşlu bir kişiydi. Hani bir milli ve yerli lafı var ya, son dönemin modası. Yani Deniz Baykal tam yani %100 yerli ve milli bir siyasetçi idi. Benim bildiğim Deniz Baykal, kendisini iyi tanıdığımı düşünüyorum. Onun dışında siyasette de yani başbakan olamamasına karşın, ki Cumhuriyet Halk Partisi 80'den sonra Ecevit'in dışında başbakan çıkaramadı. Ecevit de CHP'li kimliğiyle değil zaten, biliyorsun. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı kimliğiyle, eski CHP Genel Başkanı kimliğiyle başbakan oldu 80'den sonra.
12 Eylül'den sonra CHP'ye nedense gitmek istemedi. O da ayrı bir olaydır.
Evet, yani. Evet.
Belki tartışmak gerekir ama ileride şimdi.
Evet, başka bir programda. Evet. Deniz Baykal yani her ne kadar hani başbakanlık yapamamış olsa da kısa dönem bir 4-5 ay Dışişleri Bakanlığı var biliyorsun Tansu Çiller'le 95'te. Evet. Ama ana muhalefet lideri olarak da bence çok önemli işlevler gördü. Yani gerçekten yakın siyaset tarihimize baktığımızda zaten o nedenle de başına o kaset kumpasıyla Amerika, FETÖ ve AKP işbirliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılmasına neden olan o kaset kumpası kuruldu diye düşünüyorum. Benim şeyim öyledir, kanaatim.
Evet, ilginç dönemlerdi tabii. Ben hatırlıyorum o dönemlerde Baykal'a kumpas kurulduğunda CHP'nin oy oranında 29'larda falan deniyordu.
Evet, yani, araştırmalarda öyle deniliyordu. Öyleydi, evet. 2010 yılından söz ediyoruz bu arada.
Evet, yani bir trend yukarı doğru gidiyordu ama Ergenekon kumpasları sırasında ben bu davanın avukatıyım diye ortaya çıkmıştı ve sert çıkışlar yapıyordu. O biraz da bu kaset kumpasına uğramasına herhalde yol açtı.
Hem Ergenekon davaları hem de 12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliği, biliyorsun. Yani Deniz Baykal'a kumpas, o kasetinin yayınlandığı gece mecliste o anayasa değişikliklerinin son günüydü. Yani son o gece tamamlandı anayasa görüşmeleri mecliste. Yani kanun kabul edildi ve işte 12 Eylül'de de şeye gitti. Referanduma götürüldü, biliyorsun. Bu şey olay Deniz Bey'in sanıyorum 7 Mayıs'ta.
Evet.
6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece o kaset yayınlandı.
Evet. Evet. Şaban Bey, bu seçim 60 seçim hattına girdik mi sence?
Girdik, bence girdik.
Yani... Peki biraz erken değil mi? Yani çünkü şey, yani hani bir 10 ay var. Şimdi bir finale doğru gidiyorsak.
9 ay var.
9 ay var. 9 ay koşabilir mi partiler?
Ya şimdi koşabilen işte belki seçimi kazanacak. Yani biraz da o. Yani tabii 9 ay hani uzun bir süre. Ama işte başladı yani, Erdoğan zaten geziyordu. Hani çeşitli toplu açılışlar işte vesaire. Hani bir taraftan da kamusal görevi olduğu için Erdoğan'ın o kamusal görevleri zaten sürekli bir seçim kampanyası gibi. Yani bütün televizyonlar anında yayınlarını kesip Erdoğan'ın konuşmalarını ya da açılışlarını, kurdele kesmelerini canlı yayın veriyorlar. Şimdi son dönemde Erdoğan'ın o toplantılarında kalabalıkların işte yeterince ilgi göstermediği, insanların Erdoğan'ın o mitinglerine, işte açılış törenlerine gitmediği ama çevre illerden ya da işte kamu kurumlarında izin verilerek ve Erdoğan'ın toplantısına katılma zorunlu kılınarak çeşitli işte nedenlerle, bahanelerle kalabalıkların öyle toplandığı konuşuluyor gazeteci arkadaşlarımız tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi de zaten Sayın Kılıçdaroğlu da hani kapalı toplantılar yapıyor daha çok o. işte muhtar buluşmaları, sivil toplum örgütleri buluşmaları diye çeşitli illerde ve ilçelerde. Zaten Meral Akşener o da sürekli sahalarda biliyorsun bir yıldır. O da
bir yıldan fazla oldu galiba.
Bir yıldan da fazla hatta, evet. Yani Anadolu'yu bayağı turladı Meral Hanım. Devlet Bey de geçtiğimiz hafta galiba, değil mi? Neydi?
Sivas'ta.
Sivas'ta evet, 4 Eylül'de. Evet, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü nedeniyle orada işte karar net, hedef belli, aday belli, karar net mi?
Evet.
O temayla bir miting yaptı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçtirmek için MHP canlı dişine takmış durumda.
Ama bir slogan biraz tuhaf değil mi? Yani milletin derdi var. Yani bir çözüm önermesi gerekirken, yani içi boş bir şey değil mi o karar belli, aday net?
Yani bence de boş. Yani onun kamuoyunda alıcısı var mı? Ya pek sanmıyorum ama şimdi Sayın Bahçeli'nin son işte 1,5-2 yıldır kurduğu politika zaten bu ittifakın, yani Cumhur İttifakı'nın işte seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye'nin felakete sürükleneceğini söyleyen bir söylem içinde. Yani bu politikayı söylüyor Sayın Bahçeli 1,5-2 yıldır. Yani işte hani Zillet İttifakı gelirse işte Türkiye bölünür, parçalanır. İşte Zillet İttifakı, işte Amerikan güdümlü, işte yok işte arkasında FETÖ var, PKK var filan gibi hani bu dili kullanarak Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmaz, yani Türkiye'nin bekası için vazgeçilmez, mutlaka tekrar iktidar olması, seçimi kazanması gerektiğini savunuyor. Onun dışında başka bir tezini ben duymuyorum Sayın Bahçeli'nin.
Bahçeli bir de son dönemde yalnız çok önemli çıkışlar yapıyor mesela. Örneğin mesela Çin'in Uygur Sincan bölgesindeki olaylara Amerika'nın gemisine binmeyiz dedi. Rusya konusunda çok net tavır aldı. S-400'ler evet. Konusunda net, Suriye konusunda çok net tavır aldı, anlaşalım dedi. Yani biraz aslında iktidara da bir rota çizmiyor mu? Mesela bu çıkışlar hiç beklenmiyordu. Çok sert çıkışlar oldu sanki.
Ya evet, o Çin Uygur bölgesindeki olaylar konusunda başından beri Sayın Bahçeli, yani başından beri derken işte bu Çin-Uygur tartışmaları Türk kamuoyuna yansıyalı ne kadar oldu? İşte iki buçuk yıl olmuştur. Bu başından beri dediğin çizgide işte oradaki karışıklığın Amerikan senaryosu olduğunu ve işte Türkiye'nin buna alet olmaması gerektiğini, olmayacağını söyleyip duruyor.
Ukrayna konusunda da benzer bir şeyler söyledi. Yani Rusya yanında, Rusya yakın bir çizgi izledi. Yani oradaki anlaşmalar, yani Batı'nın Ukrayna'yı savaşa sürüklediğini bir anlamda savunuyor.
Evet. Ya şöyle, ya klasik olarak Erdoğan'la aynı siyasi çizgide duruyor. Yani Erdoğan'ın uyguladığı dış politikanın yanında duruyor ve bakışı, açıklamaları da öyle. Ya haksız da değil yani. Hani bu şimdi işin içine Amerika ve Avrupa Birliği girince adeta hani ulusal bir konu haline geliyor Türkiye'nin Amerikan ve Avrupa ile ilişkileri. Çünkü hani başta işte Kuzey Suriye'deki o YPG PKK olayı olmak üzere ve sığınmacılar, Suriyeli sığınmacılar konusu olmak üzere ve işte Yunanistan'la Ege'deki durum, işte Doğu Akdeniz'deki durum, işte Türkiye'nin o ulusal hakları hep konu olduğunda işte Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye düşmanca tavır takındılar. Hatta bu son işte mesela dün yanılmıyorsam Amerikan dışişlerinden bir açıklama geldi. İşte Yunanistan'ın Ege'deki adalar üzerindeki egemenlik hakları tartışılmamalı diye Fransa bir açıklama yaptı sonra. Bir Türk-Yunan çatışması olursa biz Yunanistan'ın yanında yer alırız diye. Yani Ege'deki bu son gelişmeler üzerine. Akıl alır gibi değil yani. Türkiye NATO üyesi güya ama NATO ülkeleri tarafından tehdit edilir bir durumda.
Evet.
Yani hem NATO üyesisin, neden NATO üyesiyiz? Toprak bütünlüğümüzü korumak ve savunmamızı güçlü tutmak için NATO üyesiyiz. Ama toprak bütünlüğümüze yönelik tehditler NATO üyesi ülkelerden geliyor.
Evet.
Yani akıl almaz bir durum. Dolayısıyla NATO'nun da bu yönüyle sorgulanması gerekir. Ve Türkiye'de hani bu sadece AKP, işte MHP olayı olmanın ötesinde bence Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, yani muhalefetin de bu NATO'ya karşı, Amerikan politikalarına karşı daha böyle sorgulayıcı yaklaşmaları gerekir diye düşünüyorum.
Peki mesela burada politik anlamda da normalde destek vermesi gerekir ki niye biraz ayak sürüyorlar? Yani orada niye destek vermiyorlar?
Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde bu işte Libya ile yapılan o anlaşmadan tutun da Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın sonra bu S-400 konusu gibi konularda ki açıklamaları, yani Ünal Çeviköz'ün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı sıfatıyla yaptığı açıklamalar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası olamayacak açıklamalar.
Evet ya, bir tuhaf. Mesela beni, Baykal'ı konuştuk. Baykal olsa böyle mi politika izlerdi?
Kesinlikle hayır. Yani ya benim tanıdığım, benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi, ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunu bildiğimi düşünürüm, bu değil. Yani hani Karabağ'da işte hani Suriye'den işte şeyler getirdiler, gönderdik Karabağ'a dedi ya.
Evet. Çeviköz.
Evet. Neydi? Savaşçılar getirdik Türkiye dedi. İşte Libya ile yapılan anlaşmaya, Libya'ya asker göndermesine Türkiye'nin karşı çıktığı. S-400'lerin alınmasının gereksiz olduğunu söyledi ki Sayın Kılıçdaroğlu da mesela S-400 alınmasının yanlış buluyor. Yani kime karşı kullanacağız S-400'ü diye bir tavır içinde.
Şimdi o da bir tuhaf değil mi? S-400'ler sanki saldırı silahıymış gibi bir açıklama yapıyor. S-400 savunma silahı.
Evet.
Yani kime karşı kullanacağız diye bir şey olabilir mi? Kim Türkiye'ye saldırırsa ona karşı kullanırsın. Ya bir tuhaflık mı var? Ne var? Yani ne diyorsun bu çıkışlara?
Ya bir gariplik var. Evet, yani hani ben de bunları işte peş peşe düşündüğümde ya da zamanında mesela Karabağ Savaşı Ermenistan'la Azerbaycan arasında sürerken işte Ünal Çeviköz'den gelen o zamanki açıklamada mesela işte Türkiye'nin hani Azerbaycan'a tam destek vermesini yadırgayan anlamda bir açıklama yapmıştı. İşte Suriye'den dedim mi cihatçıları götürdük falan gibi bir laf etmişti falan. Ben o zaman yadırgamıştım ya, bu nasıl açıklama demiştim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey diyebilir mi yani? Hani bilakis Erdoğan'dan daha çok hani şey yapması lazım, daha çok yardım yapın
demesi lazım
Azerbaycan'a. Karabağ konusunda demesi gerekir falan. Sonra S-400 konusu mesela ya akıl alır gibi değil. Yani Türkiye Patriot istiyor Amerika'dan. Doğal olarak hani NATO müttefiki ve zaten bütün silahlı kuvvetlerimizin hani şey kullandığı savunma silahlar, araç gereçleri, silah sanayi işte Amerikan menşeli, NATO menşeli. Ama Amerika vermedi. Biliyorsun Irak Savaşı sırasında galiba değil mi? Geçici olarak Hollanda'dan Malatya'ya Patriot getirdiler filan. Ya da Suriye Savaşı'nın ilk yıllarında mı oldu?
İlk zamanda da sonra götürdüler.
Sonra götürdüler onları. Ama Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Yani bu 2x2=4 yani. Hani şöyle, yani hava savunma silahın yoksa bu bölgede ve Avrupa'da da bile öyle yani bu bölgede hele yoksa senin savunman büyük bir zafiyet şimdi artık. Evet. Yani. Türkiye bunu edinmeye çalışıyor. Patriot'u vermiyor. O zaman ne yapacaksın? Olandan alacaksın.
Kim de var? Tutacaksınız
yani. Yani he yani. Kim de var bu savunma şemsiyesi diyelim? Amerika'dan işte almadığımızda Rusya'da var. Gittik aldık, doğaldır ki. Ve işte hani F-35 projesinden ki 99'da yani Ecevit hükümeti döneminde F-35 projesine Türkiye katılıyor. Yani daha proje oluşturulurken AKP'den önce, onu da hani belki izleyicilerimiz bilmeyebilir. Ecevit hükümeti döneminde oluşturuluyor F-35 projesi ve Türkiye 7 kurucu ülkeden birisi. Sonra 2 ülke daha katılıyor. 9 ülke oluyor hani F-35'in katılımcı ülkeleri. F-35 projesinden attılar bizi mesela Amerika Birleşik Devletleri. İşte S-400'leri aldık diye bir yaptırım yasası çıkardılar. İşte bazı yaptırımları devreye soktular. Dediler ki işte siz bunları kurarsanız bu S-400'ü, bu yatırımları daha üst seviyeye çıkarırız. İşte başka yatırımlar da, başka tehditle yaptırımlar da pardon gelir. Ve Türkiye bildiğim kadarıyla S-400'leri aktive edemiyor maalesef. Yani her ne kadar hükümet yetkilileri canım bu işte şey mi işte aktive falan deseler de,
eğitim yapıldığına göre aktif olmadan eğitim yapılmaz.
Bilemiyorum ama hani deniyor. Şöyle İsmet abi, orada konuşulur yani. Ben kardeşim bu aldım, ihtiyacım aldım, vardı.
Antalya'ya
aldım,
yerleştirdim.
Antalya'ya da yerleştirdim ya da işte şeye
Ege'ye yerleştirdim.
Ege'ye yerleştirdim kardeşim. Üssü de şurada. Atıyorum Gazi Emir'de şurada şu birlikte konumladım. Konuşlandırdım.
Evet.
Var mı bir diyeceğin?
Bir an önce yerleştirmesi lazım.
Yani bunu diyebilmek gerekir. Yoksa ya tamam bir tehdit olursa hemen biz onu bir iki saat içinde aktive ederiz. Bu değil. O şeydir. O egemenlik duruşu değildir.
Aslında geç egemen duruş.
Ben kardeşim aldım S-400'ü. Şuraya da konuşlandırdım. Şu da birliğim, şu da işte hani neyse artık komutanlığı vesaire filan. Dünyaya hani Yunanistan'da nasıl varsa, İsrail'de nasıl varsa, İngiltere'de nasıl varsa hani herhalde ilgilileri biliyordur. Silahlı kuvvetler, mesela bizim silahlı kuvvetler İngiltere'nin ya da Yunanistan'ın hava savunma sistemlerinin hangi işte bölgelerde kurulu olduğunu biliyordur değil mi?
Kurulsa fark etmez ki, tın hava savunma sistemi onu vuracak hali yok ki.
Yani. Hani bu bir egemenlik gösterisidir. Evet. Ben aldım kurdum kardeşim.
Tabii.
Sen istediğin kadar konuş. Ama şimdi biz onu diyemiyoruz hükümet olarak.
Evet.
Yani kurabilmek için Amerika ile müzakere ediyoruz. Yani mesele bu. Yoksa hani almak güzel de. Kardeşim o zaman tamamla bu alma işlemini. Yani evet. Kur. İkinciyi de alacaksan ikinciyi de al.
Evet.
Almayacaksan da alma, ayrı konu ama. Yani bu Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacını bir an önce gidermesi gerekir hükümetin.
Yerine yerleştir diye.
Evet.
Evet. Şimdi seçimlere doğru gidecek olursak, hep seçimlerden söz ediyoruz. Türkiye'nin gündemi artık o. Gazeteciler iki kişi bir araya geldi mi aday kim olacak diye başlıyoruz biliyorsun. O mu olur, bu mu olur diye. Şimdi iki ittifakta koalisyon aslında. Şimdi iktidar karşı tarafı çok koalisyon diyor ama iktidar da koalisyon. Yani şu andaki Cumhur İttifakı da bir koalisyon.
Tabii üç partili bir koalisyon.
Üç partili.
Hatta dört partili.
Üç partili şu anda.
Hatta beş partili Vatan Partisi'nde koyalım dışarıdan.
Vatan Partisi açıklama yaptı. Biz bu koalisyede yoğuz diye. Açıkça söylediler.
Öyle mi? Çekildi.
Yani şimdi bu ittifaklar içerisinde işte iki tarafta da bir takım koalisyonlar var. İşte anketler yapılıyor. Bu anketlerde bu sefer dikkat çeken belirgin bir şey var. Kararsız denen seçmen, ben hemen hemen iktidar partisine yakın olan da, muhalefet partisine yakın olan da, muhalefet partisinde olan da, bir takım araştırma şirketleri, hemen hemen herkesle görüşüyoruz. Herkesin söylediği bir şey var. Yani kararsız veya hiçbiri partisi diyelim onlara, kararsızlar partisi ve hiçbiri partisi bu sefer çok yüksek. Hatta en büyük parti.
Birinci parti konumunda.
Bunu niye bağlıyorsun?
Ya bunu şimdi işte tam o noktada muhalefetin hani sorunu olarak görüyorum. Yani muhalefet yeterince cezbedici olsa vatandaş açısından vatandaş o kadar hani kararsız sahasında olmaz. Birikmez, durmaz. Yani bir partiden vazgeçtiyse iktidar partisinden neden vazgeçer vatandaş? İşte ulan 20 yıldır yönetiyorsun, işte memleketin hali ortada, çocuğumu geçindiremiyorum, çocuğum iş bulamıyor, işte çocuğum 30 yaşına gelmiş hala ona harçlık vermek durumunda kalıyorum çünkü işi gücü yok. Gençler Türkiye'den umudunu kesmiş. Yani %60'dan fazlası gençlerimizin hani 15-25 yaş aralığı diyorlar, yapılan araştırmalar var. %60'ı imkanım olsa işte Avrupa Birliği'ne giderim, Avrupa ülkelerine giderim, Kanada'ya giderim falan diye cevaplar veriyorlar. Ve bunlar da AKP döneminde büyümüş, yetişmiş çocuklarımız yani 15-25 yaş arası. Dolayısıyla bu umutsuzluk, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, 7-8 milyon sığınmacının yarattığı toplumdaki o gerilim vesaire, huzursuzluk. Beklenir ki muhalefet hani yükselişe geçsin.
Evet.
Yükselişe geçsin. Ama bakıyorsun maalesef yani muhalefet bir türlü o yükseliş trenini yakalayamıyor. Hani parti olarak.
Cumhur İttifakı oy kaybediyor ama muhalefet oy arttıramıyor.
Evet. Yani bakıyorsun anketlerde, ben hani her ankette önce CHP'ye bakıyorum. Hani doğal olarak hani AKP'ye ve CHP'ye. AKP düşmüş. Evet, CHP ne yapmış? Ya hala 23 mesela, geçenlerde işte Özer Sencar'ın Metropol'ünün evet. yaptığı araştırmada CHP 23. 23.3 yanılmıyorsam.
Evet.
Ya akıl alır gibi değil. Yani neden böyle diye hani düşünüyorsun. Bakıyorum yani hani şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek anlamında da olmasın ama bizimkisi dost eleştirisi diye algılansın. Ya toplumun, Türk halkının sosyolojisiyle pek şey yapamıyorlar. Anlaşamıyor galiba Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi diye düşünüyorum. Yani hani bizim toplumun bir sosyolojisi var. CHP'nin uyguladığı siyaset ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve yardımcıların, işte biraz önce Ünal Çeviköz'ü konuştuk mesela. Toplumun sosyolojisiyle uymuyor. Dolayısıyla toplum da hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru bir yöneliş göstermiyor. Bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partiler mesela büyüyor. Mesela İyi Parti, yani 2017'de kurulmuş bir İyi Parti. 2018 seçimlerine CHP'nin hani milletvekili geçici olarak ödünç vermesiyle hani seçime girme hakkı kazandı. Evet. Bugün %13-14 çıkıyor anketlerde. Hani yeni kurulmuş ve %13-14, yani fena değil yani. Türkiye'nin hani üçüncü büyük partisi haline gelmiş durumda. Diğer işte Zafer Partisi, Memleket Partisi, işte HDP mesela, hani onlar da hani gayet dinamik duruyorlar. CHP'nin bir türlü hani yükselemediğini ve sabit, adeta o 23-24 bandında çakılı kaldığını görüyoruz. Orada da ben işte Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, yani genel merkezin, CHP genel merkezinin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türk halkının sosyolojisiyle tam uyuşamadığını, onu çözemediklerini düşünüyorum. Yani halkın sosyolojisini anlayıp analiz edip ona uygun siyaset üretemediklerini düşünüyorum. Evet.
Sayın dinleyiciler, yani aslında biz bir fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Yani Türk siyasetinin fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Evet. Yani bu bizim düşüncelerimizden ziyade gördüklerimiz.
Tespit ettiklerimiz.
Evet. Yani bu durum mesela sürpriz bir sonuç çıkarabilir mi seçimlerde? Yani bu kadar kararsız ve bu kadar hiçbiri diyen, yani bazı bu son dönemlerde dünyada değişik yerlerde mesela geçmişte çok az olan bir parti birdenbire ciddi, yani yüksek oy alabiliyor.
Mesela
yani,
Macron Fransa.
O var. Bolivya'da daha önceki seçimlerde Morales. Morales'in iktidara gelişi.
Yunanistan'da vardı.
Tsipras'ın ani çıkışı. Ha. Yani böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de? Yani önümüzdeki süreçte?
Yani bunu yapmaya niyetlenen bir siyasi figür olsa olabilir. Evet. Yani onun zemini aslında var Türkiye'de.
Zemini var.
Ama hani onu yapacak kişi var mı? Şu anda görünmüyor. Adı tartışılan, adı kamuoyunun tanıdığı, bildiği işte birkaç kişi var. Onlar böyle bir şeye girişir mi bilemiyorum. İhtimal de vermiyorum. Yani ama Türkiye'de hani o zeminin olduğunu düşünüyorum. Yani partisiz ama rengi belli olan, Türk halkının sosyolojisiyle yani barışık.
Ben iktidara karşıyım ama kardeşim bu muhalefetin bu haline de oy vermem diyen.
Bu muhalefetle de iktidar olunamıyor. Yani diyen, muhalefetin kodları yanlış falan diye bakıp çıkacak böyle bir cevher diyelim. Bir sarışın mavi gözlü. Evet. Yani işi götürebilir.
Evet.
Ama o kişi kim bilemiyorum yani.
Evet. Evet, gelelim şimdi adaylıklar meselesine. Son günlerde tartışılan bir konu var. Abdullah Gül aday mı değil mi diye. Siz de bir TV kanalında bununla ilgili yorum yaptınız. Sonra iş daha da büyüdü. Abdullah Gül'ün ofisinden bir açıklama yapıldı.
8 gün sonra
yapıldı. Aslında açıklama da yalanlıyor mu? Neyi yalanlıyor? O da pek belli değildi.
Evet, yani şeyi belirtmeden, haberi belirtmeden son zamanlarda işte böyle bir takım şeyler söyleniyor. Onlar yalandır. İşte basın ahlakına sığmaz falan diye yuvarlak. Ya o yalanlama tamamen ismedar bir şey. Hani bilirsin yani, şimdi eskiden hani gazetede çalışıyordum.
Olay nasıl oldu? Bir anlatır mısın önce? Tamam. Yani sizin iddianız neydi?
Benim iddiam şu.
Dinleyicilerimize bir aktaralım.
Tamam. Ya benim iddiam derken haber kaynağımın bana aktardı ki %100 doğru olduğuna inanıyorum hala. Evet. Abdullah Gül'le görüşen bir Cumhuriyet Halk Partili.
CHP heyet mi o yoksa?
Yok, heyet değil. Bu özel bir Cumhuriyet Halk Partili. Böyle ayda bir, iki ayda bir. Yani
milletvekili mi?
Halen milletvekili olmayabilir.
Ha, etkili bir isim mi?
Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tanıdığı, Cumhuriyet Halk Partililerin tanıdığı bir isim.
Anladım.
Bildiği bir isim.
Yani CHP'li aynı zamanda.
Tabii kesin CHP'li, evet. Ve bilinen bir kişi.
Evet.
Yani muhtemelen sen de bilirsin yani adını.
Evet.
Söylesem. Onlar zaman zaman Abdullah Gül'le böyle ayda bir, iki ayda bir işte sohbet ediyorlar. Yani birkaç kişi gidip. biraz eskiye dayalı bir tanışıklıkları var. Son sohbetlerinde, o son sohbet dediğimde yani son iki ay içinde olmuş bir sohbet. Benim o işte TV100'de anlattığım olay. İşte Abdullah Gül'ün adaylığı malum konuşuluyor. Çünkü Abdullah Gül hakikaten kendisine giden herkesle bu Cumhurbaşkanlığı konusunu bir şekilde tartışıyor, konuşuyor. Çok istediğini görüyoruz. Yani olağanüstü kulis yapıyor.
Eşi de zaten Seril Dan'dan söz etmişti biliyorsunuz ayrılırken.
Evet, ha, evet. orada işte hani Millet İttifakı'nın ortak adayı olma filan konuşulurken bu Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız diyor ki efendim diyor biz CHP'liler size oy vermez diyor. Size evet. Çok kızıyorlar Cumhurbaşkanlığı döneminizden. Hani evet. İşte Atatürk, Cumhuriyet, işte bu milli bayramlar, Erdoğan'ın AK Parti'nin noteri gibi davrandınız şeyde Çankaya Köşkü'nde filan diyorlar size. Bu nedenle size oy vermezler filan. Onun üzerine Abdullah Bey diyor ki Tayyip'e mi verecekler diyor. Tayyip, evet. Tayyip'e mi verecekler diyor.
Yani Erdoğan bile demiyor.
Tayyip evet evet diyor. Erdoğan bile demiyor. Evet. Normaldir o hani kapalı bir topla sohbet evet, ortamında. Evet. Hani Tayyip dedi de işte onlar eski arkadaşlar yani Erdoğan'la evet. Abdullah Gül. Bence onda bir sakınca yok. Onun üzerine CHP'li arkadaş diyor ki Erdoğan'a vermezler ama diyor sandığa gitmezler. Oy vermeye gitmezler. Bunun üzerine Abdullah Gül diyor ki o zaman Erdoğan seçilsin istiyorlar anlamına gelir. Hani CHP'liler sandığa gitmezse Erdoğan seçilir diyor. Olay bu hani diyalog bu.
Sonra, arkası da var galiba.
Arkası da şu Türkiye Kemal Bey'i seçmez diyor.
Evet çünkü en kritik şey o. Şu anda evet. CHP'nin adayı Kemal gibi Kemal Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor.
Ve neden seçmeyeceği konusunda işte Kemal Bey'in mezhebini ifade ediyor. Bunu ben daha önce söylememiştim. Ama bu hani yalanlamaları üzerine hani elimdeki bilgiyi bir doz daha açıklayayım. Türkiye hani bir Alevi'yi Cumhurbaşkanı seçmez anlamında bir ifade kullanıyor. Yani Allah'ım. Kemal Bey'i seçmez Türkiye derken peşine. Evet. Sonra işte diyor ki efendim işte diğer adı geçenler de Cumhurbaşkanlığı yapacak nitelikte değiller diyor. Yani Beypazarı Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz diyor. Mansur Yavaş'ı hani evet. işaretliyor orada. Diğerleri için de işte yani bu şey diyor, Cumhurbaşkanlığı hani oyuncak değil diyor. Yani çocuk çoluk işleri değil diyor. Muhtemelen orada işte Ekrem İmamoğlu vesaire kastediyor. Böyle bir şey, böyle bir sözler Sayın Gül'den. Ben bunları hani TV100'de söyledim. Bu Alevi boyutunu söylememiştim.
Evet.
Ve ertesi gün bekledim hani pazartesi olduğu program. 4 Eylül pazartesi. Yok 4 Eylül değil pardon.
Lafını kesiyorum. Biraz daha devam ediyor. Mesela seninle sohbet ettiğim için biliyorum bir kısmını. CHP'de bunlardan kim bakan olur diyor.
Evet şöyle. Cumhurbaşkanlığı dışında tamam şu var. İşte CHP iktidarı olsa diyor kadrosu yok. Türkiye yönetecek kadrosu yok diyor. Nasıl yani diyor işte arkadaşlar. Ya diyor Kemal Bey'in MYK'sına bak diyor. Orada birkaç ismi sayıyor. Bu isimler bende var. birisi Malatya milletvekili diyeyim. Birisi de İstanbul milletvekili kadın. Onların adını söyleyerek bunlar mı diyor bakan olacak diyor MYK içinden.
Malatya deyince herhalde Veli Ağa geliyor.
Veli Ağa Malatya'da tek milletvekili.
Tek milletvekili. Adres belli. İstanbul'daki bayan da kabaca belli.
Evet Veli Ağa'ya da buradan selamlarımızı söyleyelim.
Evet.
Bunlar mı diyor bakan olacak diyor yani ondan sonra. Orada diyor Kemal Bey'in kadrosunda MYK'da diyor. Bir bilemedin iki kişi var diyor hani bakanlık yapabilecek işte devlet tecrübesi olan filan işte Faik var diyor. Bir de diyor şey var Bülent Kuşoğlu. İkisinin adını veriyor hani bakanlık olabilir yapabilecek. Yani bakanlık yapmaya yetkin. Evet. Öbürleri diyor yani bunlar mı olacak yani bakan. Evet. Böyle de bir şey yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışı,
küçümsüyor.
Yaklaşımı, küçümsemesi akıl alır gibi değil. Yani şimdi İsmet abi şu şey, ya hepimiz Ya görüyoruz bunları yıllardır izliyoruz. Ben Sayın Abdullah Gül'ü 91 seçimleri mi vardı? 91 miydi seçimler? 92 miydi ilk? Refah Partisi'nin 91'di galiba.
91-95'te herhalde onlar. Görüşüm.
Yok yok hayır 92'de MHP Refah Partisi ve şey hayır. Aykut Edebali üçlü bir koalisyon yaptılar. 91 seçimleriydi yanılmıyorsam.
O kadar çok seçim geçtik ki biraz unuttuk tabii. 91 dediğinde de karşımıza 30 sene çıkıyor yani.
Evet evet 30 sene geçmiyor. Ben Abdullah Gül o zaman milletvekili olmuştu ilk milletvekili. Ben Abdullah Bey'i oradan beri tanıyorum. Ben o zaman işte parlamento muhabirliğine yeni başlamıştım. Ve Refah Partisi muhabiriydim. Ben bir yıl Refah Partisi muhabirliği yaptım o dönemde. Evet. Sonra CHP açınca CHP muhabirliğine geçtim. Dolayısıyla hani o dönemden beri işte Refah Partisi, işte Saadet Partisi, işte AKP falan hani görüyoruz, izliyoruz. Ve kadrolarını görüyoruz.
Evet.
Kadrolarını görüyoruz. Bugün hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarını küçümseyen, bunlar mı Türkiye'yi yönetecek diye dudak büken Abdullah Gül ve Abdullah Gül'ün başbakanken, cumhurbaşkanıyken devleti yönetmek için ortaya çıkardığı kadrolara bakıyorum bir de. Devleti FETÖ'ye teslim eden, niteliksiz, liyakatsiz, bugün de Türkiye'yi yönetmekte olan niteliksiz, liyakatsiz AKP kadroları. Ha, hepsine demiyorum, tabii ki istisna isimler var. Tabii ki devlet adamı nitelikli AKP'liler de var.
Evet.
Yani ama ülkenin hani AKP kadrolarının dolayısıyla Abdullah Gül'ün kadrolarının Türkiye'yi içine soktuğu durum ortada.
Davutoğlu da danışmanıydı.
Davutoğlu da danışmanıydı. Yani burnumuzu bir Suriye sorunu belasına soktu. Hala çıkamıyoruz içinden. Evet. Üzerimizde işte 6-7 milyon sığınmacı ve içinden çıkılmaz bir şey.
Evet.
Suriye krizi.
Şeye diyordunuz, pazartesi gün yani hemen bir yalanlama gelmedi.
Şimdi tam şuradan bakayım. Gürkan Hacer'ın TV100'deki programında yaptık o açıklamayı. Ne zamandı ya o? 31 Ağustos olması lazım. Şuradan bakayım.
Evet.
Yok, 29 Ağustos.
Evet.
29 Ağustos pazartesi günü.
Evet.
Gürkan Hacer'ın TV100'deki programında. Anlattım
ya, evet.
Bunları. Sonra Sayın Gül ne zaman yalanladı beni? 6'sında yalanladı galiba. 2 gün oldu.
Evet.
6'sında. Yani beni de değil de 11. CHP ofisi diye. 11. Oradan
yaptı. Cumhurbaşkanı ofisi.
11. Cumhurbaşkanı ofisi. Evet. Yani Abdullah Gül hesabından da değil yalanlama.
Evet.
Şimdi neden? Ya 8 gün sonra yapıldı evet. O açıklama. Ve ne benim adım var açıklamada, ne TV100'de işte diye var, ne işte CHP için böyle demişim falan var. Hiçbir şey yok yani. Boşluğa bir yalanlama işte. Son günlerde televizyonlarda işte bazı gazetecilerin yaptığı Abdullah Gül hakkındaki açıklamalar işte doğru değildir vesaire diyor.
Evet.
Şimdi biz gazeteciyiz.
Genelde de kaçak güreşir biliyorsunuz.
Ya o kadar kaçak ki bu açıklamadan da görüyorum onu.
Evet.
Ya ben şimdi onu akşam söyledim, TV100'de anlattık, konuştuk. Bayağı da tartışıldı yani. Türkiye'nin gündemi oldu. Öbür gün bekliyorum hani Abdullah Gül'den bir açıklama gelecek mi? Ya insan yalan der, yanlış der, doğru değil der. Hani bir şey der değil mi yani ilk gün? Gelmedi. Dedim ki belki ikinci gün hani bir açıklama yapar hani yalanlar falan diye düşündüm. Hani bir şey söylemezler çünkü bütün Türkiye'nin hani tartıştığı bir konu haline geldi. İkinci gün de bir şey demedi. Ondan sonra ben de tamam dedim artık bitti yani hani. İlk iki günde yalanlanmıyorsa öyledir yani. Sonra bitti de biz bir hafta geçti. 5 Eylül'de ikinci programı yaptık. Evet. Haftada bir o Gürkan'ın programı, TV'deki program. Orada da gene bu konuyu bir daha konuştuk. Başka bir şey daha söyledim falan. Onun sabahında işte bir açıklama falan. Ya şimdi kardeşim.
Evet.
Biz gazeteciler haberi yapınca habere tepki verecek olan muhataplarımız... Ya 24 saat içinde bilemedin açıklama yaparlar. Eskiden şöyleydi yani Hürriyet'te çalışırken ben haberi yapardık. Diyelim ki haber manşet oldu ve birilerinin hani canını açtan bir haber.
Evet.
Öğleye kadar bir açıklama gelirdi.
Mutlaka gelir. Ben de basın danışmanlığı yaptım mutlaka. Bir yanlış haber varsa anında düzeltirdik yani.
Öğleye
bir saat, iki saat içinde.
Öğleye kadar gelir o açıklama. Hadi bilemedin işte yurt dışında muhatabı bilmem ne falan. Akşama gelir yani. Yani ikinci günün baskısına yetişir açıklama. Şimdi Gül bilmiyor mu bunu, Sayın Gül bilmiyor mu? Kurt biliyor ama yani yalanlayabileceği bir şey yok. Ama yaptığı açıklama bence şudur Abdullah Gül'ün. Her zamanki gibi kaçak güreş şeyi. Ya biz bir açıklama yapalım da pasif bir açıklama yapalım. Üzerinden 8-9 gün geçtikten sonra pasif yapalım. İsmini vermeyelim işte açıklayanın kanalın filan. İleride karşımıza çıkarsa 3-5 ay sonra, 3-5 yıl sonra. Deriz. Ya bakın biz onu yalanlamıştık. Deriz. Kayda geçsin diye bir açıklama. Ya evet. Suya sabuna dokunmayan öyle bir durum. Evet.
Yani Abdullah Gül olayı da bu şekilde devam ediyor. Niyeti var öyle gözüküyor. Hala gönlünden geçiyor. Hatta bunun içinde kulis yaptığını duyuyorum.
Temel Bey resmen açıkladı zaten. İşte evet. TV5'te açıkladı hem de Saadet'in yayın organında.
Evet.
Mustafa Yılmaz da oranın yayın yönetmeni.
Olabilir dedi yani.
Olabilir, gündeme gelebilir.
Gündeme gelebilir dedi.
Ben yadırgamam dedi. Demek ki evet. Sayın Karamollaoğlu altılı masaya o ismi getirecek. Yani şu evet. anda altılı masada iki tane isim var. Bir Sayın Kılıçdaroğlu, bir de Abdullah Gül.
Evet. Buradan da geçelim. Biraz hızlı gidelim de aslında konumuz çok ama süremiz daralıyor. Bu Millet İttifakı'nda bir HDP tartışması oldu ve bu tartışmada giderek büyüdü. Hani bu HDP'ye bakanlık meselesi. Devam edeceğini görüyor musunuz? Dağılmaya yol açar mı oralarda? Ne düşünüyorsun?
Ya Allah İsmet abi ben o HDP'yi bahane buluyorum. Bahane olarak görüyorum. Yani çıkacak marazanın diyeyim. Masada özellikle İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında ya da İyi Parti'nin bir maraza çıkarmak istiyor, bir bahane arıyor idi.
Çıkarmak istiyor mu yoksa
ya şöyle
bunu
çıkarmak
bahane edip milliyetçi oyları kendine havuzlamak mı istiyor?
Hiç düşünmüyorum, sanmıyorum. Yani şöyle Gürsel Tekin'in yaptığı açıklama TV100 kanalında bir hafta sonu programında diyor onu.
Evet.
Hafta sonu yani pasif hani gece bizlerin katıldığı tartışma programında söylese, savunsa, verilmesi lazım HDP'ye bakanlık falan dese o zaman hani bunun İyi Parti'den tepki görmesini anlarız. Ama bir pazar programında sohbet ederken işte gündem konuşurken ya zamanı gelince gerekirse HDP'de bakanlık verilebilir. HDP hani şey değil diyor yani öcü değil diyor ve bunu daha önce de söylemiş Gürsel Tekin.
Evet.
Başka Cumhuriyet Halk Partiler de söylemiş daha önce.
Hatta HDP diyor ki kapatın diyor seçime sokmayın kardeşim.
Ya bakanlık vermeyecek diyorsanız o zaman kapatın yani meşru bir parti. Mecliste üçüncü büyük grup halen.
İyi Parti de söylemiş bunu hem Meral Akşener demiş hem de Dervişoğlu söylemiş. Yasal bir partidir demiş HDP.
Evet yasal bir parti.
Hayır öyle demişler yani.
Ya geçtiğimiz Ocak ayında 77 milyon lira hazineden yardım verildi. Evet. AKP verdi iktidar verdi.
O da bir tuhaf yani iktidar değil de yasalar veriyor.
Ya, yasalar
veriyor.
Ya yasalar evet. veriyor değil. Allah aşkına Hazine ve Maliye Bakanı. O şeyi imzalamazsa, havale parasını imzalamazsa, efendim para işte ama Merkez Bankası'ndan
yani.
Ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabından HDP'nin hesabına aktarılmaz.
Evet.
Orada birinin talimat imzalaması gerekiyor.
Evet.
İşte 77 milyon lirayı işte HDP'nin Şunoğlu hesabına aktarılması diye imzalıyor bir siyasetçi.
Evet, evet.
Ya da yani bir yetkili. ya da o siyasetçinin atadığı bürokrat.
Evet.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dese ki Maliye Bakanı'na ya bu yasanın emri ama imzalama. Yapma havaleyi HDP'nin yardımını imzalama.
Ama
dursun para.
Anayasa siyasi partiler yasasına koymuş.
Hayır ne olur? Ne olur mesela?
Gitmez.
HDP itiraz eder.
Evet.
İşte verin paramı der. Mahkemelik olur iş. İdare mahkemesine gider. Oradan Danıştay'a gider.
Evet.
Bu işte belki bir yıl, iki yıl Danıştay'da onu sümen altında bekletir eğer terör partisi ise.
Evet.
Böyle değil mi Türkiye'de uygulamalar?
Evet, evet.
Niye sorunsuzca aktarıyorsun parayı HDP'ye? Madem terör örgütü. Şimdi bu ya bunu ben anlamakta zorluk çekiyorum. Gerçekten.
Zaten tuhaf bir şey. Yani hem HDP'ye terör örgütü diyeceksiniz hem de hala... Devlet yardımlarını milletin vergisinden toplanan evet. paralarla ona destek vereceksiniz. Yani
evet.
buralarda bir garip var. Anayasa Mahkemesi niye uzatıyor bu davayı bu kadar? Onu
o da ayrı bir garip.
Değilim.
Şimdi şöyle düşün. AKP hani anayasaya göre vermek zorundayız bu hazine yardımını. Hayır kardeşim bak senin askerin polisin terörle mücadele uğruna şehit oluyor. Her gün Türkiye'mize şehitler geliyor. Şehitler geliyor. Bu milletin çocukları PKK'yla mücadele ederken şehit oluyorlar. Yani evet. ölümü göze alıyorlar ve ölüyorlar. Sen de kardeşim bu parayı vermeyiver terör örgütü diye. Sen de yargılanmayı göze al.
Evet.
Ucunda ölüm de yok senin için. Yani AKP için söylüyorum. Hani o yetkili siyasetçi ya da bürokrat için söylüyorum.
Evet.
Verme imza şeyi karşı yardıma. İtiraz etsin. Kavga edin.
Evet.
Sen terör örgütüsün, sana yardım veremem de.
Evet.
Yani anlatabiliyor muyum? Burada bir siyasi ikiyüzlülük var.
Evet.
İkiyüzlülük var. Yani AKP'nin HDP ile kurduğu her türlü ilişki mübah, meşru. Ama muhalefet selamlaştı mı? Yok, oturup kahve mi içtiler? Aman terör örgütüyle oturdun, terör örgütüyle kahve içtin, terör örgütüyle paslaşıyorsun filan. Ya HDP 91 yılında kuruldu. 90 yılında kuruldu, affedersin. SHP'den ayrılarak biliyorsun Kürt Konferansı Paris'te, evet, katılma, evet. Onun yarattığı kriz.
Hep, sonra o kapattı, tabii. Başka bir seri halde işte parti değiştirildi.
HDP'nin ilk partisi diyelim.
Evet.
90'da kuruldu. Bugün 2022, HDP bir kez bakanlık elde etti. 2015'te AK Parti ile hükümet kurdular. AK Parti ile HDP'nin 2015'te seçim hükümeti adıyla kurdukları hükümette HDP iki bakanlıkla temsil edildi. Onun dışında HDP'nin bu 32 yıllık tarihinde hükümetin ya da bakanlığın önünden bile geçmişliği yok. Geçirilmedi, evet, hiçbir parti tarafından. Ama AKP onlara iki tane bakanlık verdi. Evet.
Peki sürer mi bu tartışma bu Millet İttifakı içinde? Çünkü herkes oraya bakıyor. Yani dağılacak mı, dağılmayacak mı, devam edecek mi? Hatta mesela CHP'de HDP ile ilişkileri sürdüren görevli milletvekilleri var. Parti yöneticileri var. Herkesin bildiği sır.
Evet.
Yani ne olur önümüzdeki süreçte?
Ya önümüzdeki süreçte ben bu krizin büyüyeceğini sanmıyorum. Bu HDP tartışması, yani İYİ Parti ile CHP arasında HDP tartışması olarak görüyoruz bunu ama aslında Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması yaşıyor.
Evet.
Yani HDP bahane olarak burada Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu tarafından orantısız bir şekilde Gürsel Tekin'e yüklenmeleriyle, evet, başladı. HDP bahaneydi. Maksat, bakın, aynı kişilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına karşı açıklamaları var daha önceki süreçlerde. Evet. Koray Aydın'ın var, Musavat Dervişoğlu'nun var, Yavuz Ağıralioğlu'nun var. Kemal Bey'in seçilme şansı yok, kazanma şansı yok, evet, anlamına gelen açıklamaları var. Dolayısıyla burada HDP bahane, CHP ile Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda maraza çıkarıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önlemeye çalışıyorlar diye düşünüyorum.
Evet. Peki Meral Hanım ben aday değilim dedi.
Evet. Meral Hanım da aday değil.
Peki şey mi, Ankara Belediye Başkanı'nı mı aday gösterecekler? Şu an son günlerde bu tartışılmaya başlandı.
Son günlerde ona dair bir kanaat var. Bu HDP'nin İYİ Parti'nin bu geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapılan il başkanları toplantısında 30 il başkanının konuşma yaptığı ve 30'unun da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına karşıyız. Bizim ilimizde buna destek yok. İşte Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz. Millet Mansur Yavaş'ı istiyor şeklinde bu İYİ Parti'nin il başkanları toplantısında 30 il başkanının bu yönde konuşma yaptığını biliyoruz.
Hatta onlara talimat verildiği de söyleniyor il ilçe başkanlarına. Mansur Yavaş'ın adaylığını yayın tabanda diye.
Olabilir. Olabilir. Yani Mansur Yavaş'ın adaylığını, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı hani adaylığını şey yapıyorlar, istiyorlar gibi bir görüntü veriyor İYİ Parti. Ya bunu yapabilir, yani bu gayet normal, hani burada yanlış yok ama usul yanlış. Usul yanlış. Yani Kemal Bey 1,5 yıldır ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım, olmak istiyorum. İşte altılı masa, ortaklarım kabul ederse falan diye deklarasyon yapıyor.
Onları biraz mesela en son Fox TV'deki konuşmasını herkes işte ilk en uç şekilde, evet, adaylığını açıkladı dedi ama ben yayını izledim. Hatta hayır hayır falan diye bir telaşı da var. Yani tam öyle demiyor aslında. Yani biraz böyle öyle bir soru soruluyor ki ona hayır evet diyemezdi. Pardon, hayır diyemezdi. Havet der gibi bir şey olmuş yani.
Evet. Sonuçta ama şeye yansıyan, haberlere yansıyan.
Haberlere yansıyan farklı.
O şey işte, altılı masa onaylarsa ben hazırım.
Evet.
Şeklinde.
Hatta biz Ahmet Hakan'la televizyonda yayındaydık, evet, tartıştık. Sonra bir dinleyelim ya şunu dedi. Dinledikten sonra ya galiba İsmet Bey haklı falan noktasına geldi yani. Yani ben de onun gibi düşünmeye başladım noktasına geldi. Evet.
Kemal Bey aslında çok da şey değil, çok da ısrarlı değil Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı yok olması. Benim de gözlemlerim öyle ama,
evet,
partide genel merkezde bir
grup
onu itiyorlar, yani sen aday olmalısın, başkası aday olmamalı diye Kemal Bey'i kendi siyasi istikballerini de düşünerek adaylığa doğru itiyorlar.
Partiyi mi elinden almak istiyorlar?
Yok. Hayır. Bilakis. Kemal Bey partinin başında kalsın. Yani aday olsun. Kazanırsa zaten...
Ama kazanamazsa da duramaz yani.
Kazanırsa lider olmaya devam edecek. Kazanmasa da kardeşim %45, 46, 47 oy alarak kaybedecek. Kaybederse.
Ama yani, bir kez daha kaybetmiş olacak.
Ama şöyle diyeceksin yani. %45, 47, 48 oy almış
ama
bir genel başkan.
Ama 47-48 senin değil ki.
Kim aldık bugüne kadar soldan?
Diye düşünüyorum.
47-48 alan kim var? Daha iyi kim var?
Ama soldan diyoruz da altılı masanın kaçı solda?
ya altılı masada solcu...
Yok.
CHP var, eski solcu.
Yani o da bir tartışma, garip bir tartışma yürüyor.
Ya orada şimdi Kemal Bey şöyle, İsmet abi sen de biliyorsun. Kemal Bey hani çok nazik bir adam, siyaseti de nazik yapıyor. Bazen hatta siyasetini de nezaketine kurban ediyor.
Evet.
Yani nazik davranacağım diye siyasetini de kurban ediyor. Ya mesela şimdi hani Deva Partisi, işte ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi. Ya bunların oyu kaç mesela? Anketlerde
toplasan
%1.
Evet, evet.
Bazen %1 de yok. Şimdi diyor ki hepimiz eşitiz diyor. Hepimiz masadaki 6 kişinin de ağırlığı eşit diyor. Oyları eşit diyor. Böyle bir şey siyasi gerçekliğe uymuyor mu?
İyi Parti'ye karşı çıkıyor anladığım kadarıyla.
Böyle bir şey siyasi gerçekliğe uymuyor. Ama Kemal Bey hakikaten o kadar nazik bir adam ki. Ya onları küstürmeyeyim de %1'lik %2'lik partiyi küstürmeyeyim diye hani masadaki ortaklarına. Evet. Kendi siyasetinden tavizler veriyor mesela.
Kendi partisini küstürüyor.
Kendi partisini küstürüyor. Kendi Cumhuriyet Halk Partileri küstürüyor, kızdırıyor filan. Ona rağmen bir şey yapmaya çalışıyor. Yani hani kızarsın kızmazsın, seversin severmezsin ayrı konu. Benim de kızdığım şeyler var Kemal Bey'in pek çok şeyine. Ama kendisinin iyi niyetinden eminim.
Önceki gün mesela ben bir parti meclis üyesiyle kahve içtim. Bana dedi ki, ya dedi biz dedi... Ekonomiyi bu hale getirenlerin sorumlusu olan Ali Babacan'ı dedi ekonomiyi teslim edeceğiz.
Hayır.
Suriye politikası, dış politikada bütün rezaletlerin sorumlusu Babacan'a Davutoğlu'na onunla ortak oluyoruz dedi. Yani evet. Bunu dedi ben nasıl anlatayım seçmenime dedi. Ben anladığım kadarıyla parti içinde de bir itiraz var.
Mevcut parti meclis üyesi mi bunu diyen?
Tabii şu anda parti meclis üyesi.
Ya var tabii var yani.
Hayır şeye de karşılar. Var. Mesela herkeste bir sessizlik var ama sen daha iyi bilirsin. Parti meclisinde bu anlamda herkes sessizdir. Niye? Bir seçim var, adaylık var, şey var. Kim itiraz edebilir yani?
Sıkıysa birisi itiraz etsin. İtiraz eden kendini tasfiye ediyor güzel. Siyaseten.
Evet şekil ağda gözüküyor diyorsun. Şu anda mesela Baykal ekibinden kimse kaldı mı partide?
Ya bırak Baykal ekibini. 2018'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasına itiraz eden... 20 küsur milletvekilinin tamamı da listeye konmamış 2018'de. Barışçı arkadaş açıklıyor bunu.
Evet. Yani ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Onun için çok yani sıkıntılı bir süreç anladığım kadarıyla ama seçimler de biraz sert geçecek galiba. Yani çok erken sertleştik sanki. Bir iki cümleyle bitirebilirsek.
Tamam. Sertlik AK Parti'nin işine yarıyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu o sertliğe yani mümkün olduğunca girmemeye çalışıyor. Hakikaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada hakkını yememek lazım. Hakkını teslim etmek lazım. Türkiye'yi barıştırmak istiyor. Türkiye'yi birleştirmek istiyor. HDP'yi de demokratik sistem içine çekmeye çalışıyor. PKK'dan, terörden arındırarak. Mesela işte bizim gerici, yobaz dediğimiz şeylerle, kesimlerle partisini barıştırmaya çalışıyor. Kendi partisinin de tepkisini çekerek vesaire. Ya Kemal Bey çok iyi niyetli bir şey kurmaya çalışıyor bir sistem. Umarız başarılı olur.
FETÖ'yle peki KHK'larla helalleşme derken şimdi KHK'lılar FETÖ'cü.
Yok İsmet abi. Ya şöyle bak Türkiye bir hukuk devleti. Yani mahkemeden beraat almış bir adam. Evet. Mahkemeden beraat almış bir adam. Bu FETÖ'cü kabul edemeyiz yani. Anladım. Ben de kabul etmiyorum.
Onu kabul
kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nden yargısından beraat almışsa FETÖ'cü değil diye... Evet. O adam FETÖ'cü değildir.
İfadeleri biraz yanlış oldu galiba. Hepsini dediler ya.
Orada biraz şey yürüye evet. Ayaküstü verdiği bir ifade yanlış anlamı var bence.
Evet. Evet. Bu sohbetimiz de çok hızlı gelişti. Süre çabuk bitti. Yarın 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu. Yani bir anlamda kurtuluş
1922.
Savaşı. Evet. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli bir gün. Bugünkü programımızı da bir İzmir marşıyla bir anlamda İzmir'in dağlarına çiçek açar, dağlarında çiçekler açar diye bitirelim ve haftaya salı günü tekrar görüşmek üzere.
Çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa.
Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.